Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir genç sahabiler programında daha muhterem Veysel Akkaya hocamız ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yılları ve Efendimizin genç sahabi arkadaşlarıyla olan kıssalarından bahsedeceğiz. Evet hocam, buyurun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
Amin. Geçen haftalarda da hocam,
evet,
konuştuğumuz üzere artık bunu bir adet haline getirmeye başlamıştık. Bir
programımıza bir salat. Ve bir de dua ile başlamayı istemiştik.
Başlayıp bitirmeyi konuşuyorduk.
Efendim, şimdi burada Hazreti Ali Efendimizin tertip ettiği bir salat var. İnşallah onunla başlayalım. Allahümme dahiyel medhuvat ve bari'el mesmukat ve cebbaral gulub ala fıtratiha şagiyyiha ve sa'idiha ic'al şiraife salavatike ve nevamiye berekatike ve rafiye tahiyyatike ala Muhammedin abdike ve rasulik. Amin. Diye devam ediyor. Tabi uzun olduğu için kısa kısmını yapalım. Ey yerleri döşeyen, ulvi semaları en güzel şekilde yaratan, kötüsüyle iyisiyle bütün kalpleri İslam fıtratı üzere var eden Allah'ım, kilitli kapıları açan, kendisinden evvelki peygamberlerin mührü, hakkı, hakkın gösterdiği şekilde bir hakkın ilan eden ve batıl cereyanları ve kaynakları söndürüp yok eden Resulün ve kulun Muhammed'e salatların en şereflerini, bereketlerin artarak devam edenlerini ve şefkatinin en sıcağını ikram eyle.
Amin.
Evet, böyle bir salatla inşallah
elhamdülillah
başlamış hocam olduk. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, inşallah bugün programımızda Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh var.
Evet.
İnşallah. Tabii çok önemli bir sahabi, biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin takdir ettiği çok yönlü, çok renkli bir sahabi. Ve kendisi 17 yaşında bir delikanlı henüz.
Elhamdülillah.
Mekke-i Mükerreme'de. Mekke'nin görgülü, bilgili ve yaşıtlarına göre olgun bir genci.
Evet.
Ve annesine de büyük bir sevgiyle bağlı. O da önemli bir husus. Arkadaşlarının, akranlarının ilgi duyduğu eğlenceler var.
Evet.
Onlar onlara koşturuyorlar. Fakat Sa'd farklı bir genç. O daha çok spor seviyor. Ok atmayı, efendim ok yay yapmayı, onları kullanmayı. Bu onun bir tutkusu. Hem üretiyor hem de çok iyi bir şekilde onları kullanıyor.
Evet.
Efendim kendini, yani böyle bir şey var. Uğraşı alanı tespit etmiş kendisine. Bunu seviyor. Temiz bir fıtrata sahip ve aynı zamanda bir sanatkar yönü de var. İnce bir ruha sahip ve toplumun da gidişatını beğenmiyor.
Evet, niye? Sorguluyor.
Niye? Çünkü diğer gençler eğlenirken o önemli sporlarla uğraşıyor, üretiyor.
Alternatiflerle.
Ve düşünebiliyor. Düşünebiliyor, tefekkür edebiliyor. Olayları daha net görebiliyor. Onların düşünmeye vakti yok o gençlerin. Onların nereden geldiklerinin, nereye gittiklerinin farkında değil. Ama Sa'd radıyallahu anh çok farklı bir yapıya sahip bu anlamda. Ve dikkat çekici bir şekilde onların yapmış olduğu kötülüklerden de uzak duruyor.
Evet.
Ne zaman bu? Henüz daha İslam'la şereflenmeden önceki dönemde bir gençten konuşuyoruz. Bir gençten bahsediyoruz. Böyle bir genç. Tabii bu gencin geleceği de herhalde parlak olur İslam'la diye düşünmek gerekiyor. Evet, nasıl Müslüman oldu Sa'd radıyallahu anh? Bir gece rüya gördü.
Evet.
Ve rüyasında karanlık bir yerde. Halid bin Zeyd'e benziyor değil mi? Rüyasında karanlık bir yerde. Bu arada ay doğmuş. Ve Sa'd onun aydınlığını takip etmeye başlıyor. Kendisinden önce bu aya kimlerin uymuş olduğuna bakıyor. O ayı kimler takip ediyor? Bakıyor ki ortada Hazreti Ali radıyallahu anh var. Zeyd radıyallahu anh var ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gözüküyor. Ve onlara rüyasında soruyor. Siz ne zamandır buradasınız? Onlar da diyorlar ki bir saat kadar oldu diyorlar.
Evet.
Uyandığında heyecanlanıyor. İçini bir aşk ateşi sarıyor, merak sarıyor. Ve diyor ki rüyamda gördüğüm ay kimdi? Bunlar onu takip ediyorlar da ay kimdi? Hemen soruşturmaya başlıyor. Ve sonunda öğreniyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gizlice davete başlamış.
Evet, elhamdülillah.
İslam daveti gizlice başlamış. Ve hiç zaman kaybetmek istemiyor. Artık işaret de gelmiş kendisine. Bir an önce rüyasındaki ayın gerçeğine kavuşmak istiyor. Anlıyor ayın kim olduğunu. O hayatındayken cennetle müjdelenen nasiplerden olacak çünkü.
Evet.
Ne kadar büyük bir makam. Aşure-i Mübeşşere'den birisi olacak. Bir zatın geçmişinden konuşuyoruz. Evet.
Diğer önceki örneklere de baktığımızda hocam.
Evet.
Gördüğümüz üzere Allah Teala Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarını, yoldaşlarını da belirli bir güzel yol ile terbiye ederek, hazırlayarak, kimi rüyalarla, yani bir pat diye tabiri caizse oluşma değil de çok enteresan, çok güzelliklerle, yani bugün buradan gençlerin hakiki hakikat yoluna giderken veya o hakikat yollarını ararken ki yollardan nelerle karşılaşılır, nelere dikkat etmeleri gerekir, örnekleri çıkarılabilir gibi düşünüyorum. Çünkü gördüğümüzde birçok örnekte bu gibi bir giriş, yani böyle bir yumuşak geçiş durumu var. Bir sahabi var, o hali hazırdaki durumdan rahatsız, küfüre boyun eğmiyor. Yani fıtraten ahlaklı bir fıtrat üzere yani gibi bir durum da var. Yani çok güzel bir
şöyle
açılım var.
Şöyle söyleyelim bunu kıymetli kardeşim. Siz iyi olmaya adaysanız,
evet,
iyilik sancıları çekiyorsanız,
evet,
böyle bir amacınız varsa ve kendinizi böyle bir hizmete, böyle bir güzelliğe doğru efendim yönlendirmeye çalışıyorsanız, böyle bir gayretiniz varsa,
evet,
Allah size o kapıları açıyor.
Elhamdülillah. Evet.
Fırsatları tanıyor. Bugün de bu geçerli. Yani ben iyi bir insan olmak istiyorum. Ben, evet, İslam'a hizmet etmek istiyorum. Ben güzel ahlak sahibi, kemal ehli bir insan olmak istiyorum. Toplumun gidişatına uymak istemiyorum.
Evet.
Kötülüklerden uzak durmak istiyorum. Benim işim eğlence, oyun değil. Benim işim Allah için Allah'a güzel bir kul olmak. Peygamber'e güzel bir ümmet olmak.
Evet.
Dostlarına güzel bir evlat olmak. Müminlere iyi bir kardeş olmak gibi bir
derdiniz var ise
ve hakikaten bu yönde de bir çabanız varsa Allah size kapılar açıyor. İşte rüyanızda,
evet,
ayı gösteriyor size.
Evet.
O gün böyle olduğu gibi bugün de böyledir. Yani bir gencin hayali olmalı, derdi olmalı, bir maneviyat elde etme çabası olmalı.
Hedefleri olmalı.
Hedefleri olmalı ve toplumun ve diğer gençlerin gidişatlarına efendim gündelik basit çalışma, basit
kaygılar,
basit uğraşlarına kendini kaptırmamalı.
Evet.
Bugün cep telefonu, internet, bilgisayar, efendim oradaki oyunlar, filmler ve diğer eğlence merkezleri, bunlara kaptıran gençler var. Siz de diyorsunuz ki hayır, bunlar benim, ben bunların kölesi olamam. Ben oyunun, eğlencenin kölesi olamam. Ben Allah'a kul köle olmak istiyorum. Toplum yanlış gidiyor demeye başladığınızda Allah size o kapılar açıyor.
Evet hocam, gördüğümüz üzere bugün bir tabir var. Sabun köpüğü kültürü dedikleri.
Evet.
Hani üstüne hafif bir su tuttuğunuzda, hafif üflediğinizde bütün o köpük, yani bütün o kültürel öğeler yok oluyor.
Evet.
Şimdi burada gördüğümüz gibi Sad radıyallahu anh Efendimiz de topluma dair bazı kaygılar güdüyor. Ki nitekim o kaygıların akabinde kendi uğraşlarıyla onun alternatiflerini üretiyor. Yani burada çok güzel hobi örnekleri oluyor ki bunlar şu anda bizim kaybettiğimiz güzel, biliyorsunuz, Osmanlı yaycılığı, okçuluğu dünyalarda hem teknolojik anlamda hem kültür anlamında hatta bizim gündelik hayatımızda bile çok sineye çekmek, çile çekmek, işte misket oyunu gibi çok enteresan farklı farklı doğurmuş şeyler. Yani böyle bir kültürel yansımaları da oluyor. Demek ki Allah Teala küfür ve kötü örneklerinden yüzünü farklı bir yöne, kendine yönelten kişilere bir de bunun üstüne sanat ve zanaat gibi güzel ikramlarda da bulunuyor. Yani bunu biz tasavvufta, Osmanlı'da birçok meslekte görüyoruz. Adam hani şimdi bugünkü gençlerin hocam kötü bir tarafı, kötü bir düşünce algısı ya da istenilen, algılatılmak istenilen böyle bir durum var. Sanki ben İslam'a gönül verdim, artık eskisi gibi hiç mi eğlenemeyeceğim? Artık hiç mi gülemeyeceğim? Hep kafam önümde böyle sıkıntılı bir hani Allah muhafaza virane bir halde mi dolaşacağım gibi bir algıyla o ecdadın, o sahabe efendilerimizin, o koskoca coğrafyanın, kültürün, o binlerce senelik aslında akan hak dininin kültürünü sanki yokmuş. Biz size isim vermeyeceğim. Çeşitli akıllı telefon dedikleri cihazların bir yeni modelini daha çıkmadan, yani yeni modeli alıyor ama daha yeni model eline ulaşmadan öteki modelde acaba hangi özellik olacak diye bunun kaygısıyla. Sonuçta o modeli de ortadan kaldırınca bir bakıyorsunuz adam yıllarını hiç kaygı hak etmeyecek bir şeye işte vermiş, bu ne oluyor? Dediğiniz gibi.
Teknolojinin kulu, bilgisayarın kulu, telefonun kulu Allah evet. korusun olmuş oluyor insan.
Allah muhafaza.
Şimdi burada eğlenceyle ilgili şunu söyleyeyim. Eğlence algısı insanlarda, bizlerde eğlence algısı sanki sadece gayrimeşru eğlenceler eğlence gibi geliyor.
Evet.
O
evet.
nefsin eğlencesidir. Ama meşru eğlenceler vardır. Ruhun eğlenceleri vardır.
Elhamdülillah.
Eğlencelerin yüksek olan kısımları vardır ki, yüksek mertebede olan eğlenceler vardır ki, o eğlenceler alt mertebedeki gibi anlık olmaz. Yani mesela nefsin eğlenceleri insanı bir an mutlu eder. Ama ondan sonra mutsuz eder. Doyurmaz.
Pişmanlık verir.
Yeniden bir arzu isteği. Ama ruhani eğlenceler insanı huzura kavuşturur. Sükuna erdirir. Efendim mutlu eder.
Doyurur.
İşte bu eğlence kavramını da tabii yeniden iyi tanımlamak gerekiyor. Gençlere evet. de iyi anlatmak gerekiyor. Neyse konuyu uzatmayalım ama burada bir ay sembolizmine girmek gerekiyor.
Evet.
Neden ay? Evet. Rüyada ay görmek. Aya tabi olmak. Tabii güneş, ay güneşten alıyor. Değil mi? Nurunu.
Evet.
Evet. Dolayısıyla şimdi tabii bu sembolizme baktığımız zaman yani nur, Allah'ın nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor.
Evet.
Ve o nur bütün alemi aydınlatıyor. Bütün dolayısıyla ay sembolizmi burada önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir manada tabii birçok sembolizmler girebilir ama rüyada görülen ay olması yani Allah'ın nurunu yansıtma özelliği. Nur Efendimiz'den kaynaklanmıyor. Nur Allah'tan geliyor.
Evet.
Ama o nuru yansıtan ay olmuş oluyor.
Kaynak güneş tabii. yansıtan ay.
Allah'ın nuru semavati vel art.
Evet.
Dolayısıyla Peygamberimize gelen nur, Nuri Muhammedi yani.
Evet.
Nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Bu da tabii tasavvufta önemli bir şey. Özellikle rabıtada şeyhe gelen nur nereden geliyor? Yine şeyh de burada bu kez Peygamber Efendimiz güneş olmuş oluyor. Şeyh ay olmuş oluyor.
Aktarma yani organları.
Bakış açısına göre onlar tabii değişir.
Evet.
Dolayısıyla bir mürşidi kamili bugün rüyada kişi ay olarak görebilir işte bu anlamda. Ay görür, etrafında ona uyanlar görürse, o uyanları tanıyorsa bilecek ki ha bu kime tabi olur buna. Bilecek ki o ehli sünnet çizgisinde bir yapıdan bahsediyorum tabii burada. Ha diyecek ki burası hakikat yolu.
Evet.
Ben bu hakikate evet. tabi olmalıyım diyecek diyebiliriz buradan bir yorum olarak.
Evet. Bu gece karanlığını
evet.
nuru ile aydınlatan o günkü cahiliyeyi, o günkü kötü günlerin üstüne bir gecenin üstüne doğan bir
o ay
parlaklık.
Hala aydınlatmaya devam ediyor.
Evet.
Aynı devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii burada Sa'd radıyallahu anh'a dönecek olursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya başlıyor. Eccad Tepesi taraflarında
evet.
kainatın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ikindi namazı kılarken görüyor. Onun o güzel namaz kılışını doyasıya seyrediyor.
Evet.
Ne kadar tatlı bir namaz kılış. putlar yok önünde. Allah'a secde ediyor. O hayranlıkla o namazı seyrediyor. Efendimizin namazı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel bir namaz değil mi? İnsan hayal ediyor. Şöyle zirvelerde bir namaz. Namazdan sonra Sultan-ı Resul'e iman ediyor. Ya Resulallah, ben geldim ve size tabi olurum. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ve Sa'd radıyallahu anh ilk Müslümanlardan olma şerefine nail oluyor. Ki bu büyük bir şeref. Evet. Çok büyük bir şeref. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'in Müslüman olmasına çok seviniyor. Çok memnun oluyor. Çünkü biliyordu ki Sa'd Mekke gençlerini onun yolunda gitmeye ve onun gibi Müslüman olmaya teşvik edecek bir genç. Lider vasıflı bir genç.
Evet. Örnek olabilecek.
Kültürlü, efendim, oturaklı, seviyeli, konuşmasını bilen, efendim, yönetme kabiliyeti olan, önder bir genç. Yani güçlü bir genç aynı zamanda. Böyle bir gencin Müslüman olması Efendimiz'i çok sevindiriyor.
Elhamdülillah, evet.
Yani buradan da anlıyoruz ki, yani eskiden diyelim başka hayatta güçlü olan gençler, eğer İslam'a kendilerini verirlerse burada da güçlü olacaklar. Hani bazen şöyle oluyor ya, ben bunların arasına girersem sıradan birisi olacağım. Ama eski hayatımda bir çevrem vardı, bir öndeydim, etrafımda insanlar vardı falan diye aklına gelebilir bir genç.
Konumumu terk edemem.
Konumum önemli bir konumdayım. Şimdi burada sıradan bir insan olacağım. Hayır, sıradan bir insan olmayacak. Bu kez iyi anlamda önde bir insan olacak Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet. Tabii yine imtihanlar başlıyor. Diğer sahabilerde olduğu gibi, iman ehlinde olduğu gibi mutlaka biliyorsun bir engel çıkıyor karşılarına. Ya yakınlarından, ya arkadaşlarından, ya çevreden, ya toplumdan, ya annesinden, ya babasından. Sa'd'ın imtihanı çok büyük.
Evet.
Çünkü annesinden. Annenin hakkı %75. Babanın hakkı %25.
Evet.
İş orada değişiyor tabii ki. Şimdi annenin tepki koymasıyla babanın tepki koyması, evet, arasında da bir o anlamda ciddi
duygusal
bir
açıdan
şey
büyük farklar var.
Bu anlamda. Annesi tabii ki Sa'd'ın Müslüman olduğunu öğrenince çok üzülüyor. Aynı zamanda çok kızıyor, sinirleniyor ve küplere biniyor tabiri caizse.
Hocam
sinirinden
gene
küplere biniyor kadın. Nasıl böyle bir şey olabilir? Benim oğlum, biricik yavrum nasıl onların eline düşebilir? Muhammed'in yolundan gidebilir tabiri caizse böyle bir şeyle. Kadın küplere biniyor.
Gene hocam burada da gene gözlemlediğimiz bu durum var. Bir, kişilerin kendinden bekledikleri, bir de ailelerin o kişilerden bekledikleri konu ya da düşündükleri. Yani burada gene kulların kendi düşündükleri ve beklentileriyle kendi hayatlarını çıkmazlara itme durumları söz konusu olabiliyor. Yani bugün günümüzde demin bahsettiğiniz benim işte konumum var. Ben bu konumu terk edemem. Dolayısıyla birçok Allah muhafaza, Allah'ın razı olup hoşlanacağı şeylerden, işte gale almayalım Allah muhafaza, o yoldan değil de buradaki konumu, burada da bir sıkıntı yoktur inşallah diyerek, işte bu gibi tehlikeli durumlardan dolayı böyle aile çıkmazları, aile trajedileri olabiliyor. Bakıyorsunuz konunun içerisinde, başlangıç noktasındaki kıvılcımlar çok küçük. Ama kibir, enaniyet, riya giriyor ve bir bakıyorsunuz o konuşulan konuyla hiçbir alakası olmayan, devasa çözülemeyen problemlere doğru gidiyor.
Evet.
Allah muhafaza. Bu konuyla ilgili inşallah Rabbim bütün genç kardeşlerimize, ailelere gafletten uyanmayı nasip eder.
İnşallah.
Yardım gerekirse bu konularda birçok kişinin yardım alması, büyüklere, manevi büyüklere, sosyal büyüklere başvurmasında fayda var.
Sahabeyi iyi okuyacak.
Evet.
Yani kişinin en büyük güç alacağı şeyler sahabe, evliyaullah, onların hayatlarından kendine birçok çıkış yolları bulabilir.
Evet.
Bu hepimiz için geçerli.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah Genç Sahabiler programına kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, İnşallah programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Veysel Akkaya hocamız ile genç sahabileri konuşuyorduk. Evet hocam, Sa'd radıyallahu anh efendimizle ilgili kaldığımız yerden devam edelim. Annesiyle olan
imtihanı. Sa'd radıyallahu anh'in İslam'a girişini konuştuk.
Evet.
Tabii annesi bunu öğrendiğinde onun biricik yavrusu.
Evet.
Onu kaybetmek onun için büyük bir şey ve bütün dünyayı kaybetmekten daha zor ve kötü bir şey.
Evet.
Dolayısıyla oğlunun, yani bir müşrik anne açısından olaya baktığımızda oğlunu kaybetmiş oluyor.
Evet.
Tabii sinirleniyor, küplere biniyor, ne yapacağını şaşırıyor ve oğlunu atalarının dinine geri döndürmeye karar veriyor. Mutlaka geri dönmesi lazım diye düşünüyor. Onun için çünkü imkansız bir şey Sa'd'ın Müslüman olması. Aklının almayacağı bir şey. Ve Sa'd'ın da kendini çok sevdiğini biliyor. Bu sevgiyi kullanacak.
Evet.
Ne diyor oğluna? Sa'd, mutlaka yeni dinini terk edeceksin.
Allah'ım.
Yoksa ölünceye kadar yemek yemeyeceğim ve su içmeyeceğim. O zaman sen çok üzülürsün, yaptığına pişman olursun. Ebediyete kadar insanlar seni ayıplar.
Şimdi hocam, şurada bir virgül atmak gerekirse, bir parantez açmak gerekirse, bir aile büyüğünün ya da duygusal açıdan, ki bizim bu kültürümüzde çok olan bir şeydir, hani hatır gönül koyma dedikleri olay, bir aile büyüğünün, bir aile bireyinin ya da arkadaş çevresi diyelim, duygusal açıdan birbirine bir bağı olan, hatırı olan kişilerin yanlış da olsa bazı konularda bu tür şeyleri, bu tür konularla karşı tarafa ikna etmek adına, yaptırım uygulamak adına dikte etmesi doğru mudur? Bunun akabinde karşı tarafında bunlara boyun eğme ve eğmemesi, ki nitekim konunun devamında bu örneği iyice açacağız inşallah, iyice gözlemleyeceğiz. Bunun, bu koşullar altında ne yapmak gerekiyor ki bugün birçok insanın bugün hayatında var. Daha önceki programlarımızda da bazı genç veya belirli bir yaştaki kardeşlerin ya da belirli baştaki kişilerin İslam'la tanıştığı sürece ya da İslam'la tanışıyor, hanımı müsait değil, daha hazır değil, gönül koyuyor, hatır koyuyor ve aile trajedisi. Aile, burada gördüğümüz gibi anne oğul ilişkisi, baba kız ilişkisi, bir bakıyorsunuz muhakkak bir duygusal çıkmaza doğru gidiyor.
Burada kural şu: Allah'a isyanda mahluka itaat olmaz.
Evet.
Ha, ama nasıl uygulayacağız bunu işte? Uygulama da çok önemli. Karşı tarafı kaybederek değil.
Evet.
Bir gün karşı tarafı da kazanacağımızı bilerek sözlerimizi ona göre söylememiz gerekiyor. Yani hakaret ederek, tahkir ederek değil, dik durarak tabiri caizse ve inandığımız şeyi ısrarla vazgeçmeyeceğimizi onlara göstererek, fakat onlardan da aynı şekilde vazgeçmediğimizi, yani onlara hakaret etmediğimizi, onları sevdiğimizi bildiriyoruz. Fakat biz Allah'a daha çok sevdiğimizi de onlara bildiriyoruz.
Ölçülü olmak kaydı. Evet.
Ölçü bu. Zaten Sa'd diyor, ne olur anneciğim bunu yapma diyor. Israr ediyor, bak anneciğim yapma. Devam ediyor. Ben dininden asla terk etmeyeceğim.
Evet.
İki şey var. Bir, annesine anneciğim bunu yapma diyor. Yani annesinin böyle durulmuş üzüldüğünü belirtiyor. Güzel bir şey bu tepki. İkincisi, yani bunu yapsan dahi anne ben vazgeçmeyeceğim.
Evet.
Yani bunu günümüze aktardığımız zaman, dediğin gibi, yani bizim üzerimizde hakkı olan çevremizdeki yakın insanlardan herhangi birisinin böyle bir tepkisinde ona bunu söylemek gerekiyor. Lütfen bana bu şekilde davranmayın. Bunu yapmanıza gerek yok. Yani ben bundan vazgeçmem. Ha, tabii ki o karşı taraf bunu bu şekilde algılamaz, biliyorsunuz. Hemen de tamam canım vazgeçtim falan filan demez. O yine bildiğini yapmaya devam edecek.
Tabii.
Bu annesi uzun... sözünde kararlı çünkü Sa'd'ın. Yemeği içmeyi bırakıyor.
Evet.
Gerçekten bırakıyor yani. Günlerce aç, susuz olup zayıf, halsiz düşüyor. Bu da tabii ne yapıyor? Etrafa duyuluyor. Etraftan tepkiler sürekli. Ne yapıyorsun sen? Anneni mi öldüreceksin? Bu ne durum? Değil mi? Sa'd bu duruma tabii kendisi de çok üzülüyor. Çok sevdiği bir varlık var karşısında. Ve onun günden güne solduğunu görüyor. Ve çok büyük bir tepki gerçekten yani.
Evet. Büyük bir sınav.
Bir annenin böyle bir tepki koyması çok büyük bir tepki yani. Hayatını devam ettirecek kadar yiyip içmesi için çok uğraşıyor saat. Ne olur anneciğim, lütfen. Sık sık yanına gidiyor. Bak bırakma yok, dikkat edersen. Ya bana ne ya, ne yaparsan yap. Ben yolumu buldum artık demiyor yani.
Evet.
Dengeli bir yaklaşım söz konusu. Fakat saat ne yapsa nafile. Ne yapsa nafile. Annesi şiddetle karşı çıkıyor. Kendisi ölünceye veya saat dinini terk edinceye kadar yememeye yemin ediyor. Her defasında yemin ediyor, yemin ediyor. Buna günümüzde açlık orucu diyorlar değil mi?
Evet.
Tepki koyuyorlar ya.
Evet.
Bak o günde varmış bu.
Evet.
İnsanlar hem de anne yapıyor, oğlunu yapıyor. Çok büyük bir tepki koyuyor. Bir gün saat yine annesine uğruyor. Onun işte ölüm orucu tutarak düştüğü acıklı durum hakikaten artık çok aşırı derecede üzücü duruma gelmiş durumda. Fakat ne olursa olsun diyor kendi kendine, imanla hiçbir şey değiştirilmez.
Evet.
Bu annem de olsa değişemem. Bu kez annesine daha açık ve net bir şekilde küfre dönmeyeceğini ifade ediyor. Yani bakıyor ki olmayacak. Yani artık bunun yalvarmakla anneciğim, canım benim etme gitme olmayacak. Tok bir sesle şöyle konuşuyor annesine. Artık yani bütün ümitleri kessin diye benden. Anneciğim diyor, Allah'ı ve onun elçisini senden daha çok seviyorum.
Evet. Net.
Net. Vallahi senin 1000 canın olsa ve bunları bir bir versen dinimden asla dönmeyeceğim.
Evet.
Bu çok önemli bir ifade. Karşı tarafa bütün kapıları kapatmak, yani bir ümit kapısı bırakmıyor. En ufak şekilde bunu bilmesi lazım karşı tarafın. Buradan bunu da anlıyoruz yani. Net bir şekilde. 1000 tane canın olsa diyor. Hepsini tek tek versin anne. Gene dönmeyeceğim.
Evet hocam.
Ve senden çok seviyorum.
Çok muazzam bir örnek var burada. Yani
mükemmel bir.
Her türlü edep, duygusallık, anne hakkı açısından sana kucak açarım. Lakin Allah ve Resul rızası dinim adına zerre kadar sana taviz verme lüksü bende değil.
Tabii.
Benim olmayanı benden talep etme diye burada kesin bir sınır çizgisi çekiliyor ki hocam zaten bazen en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir derler ya. Hani teşbihte hata olmasın. Bazen karşı tarafı kırmak diyeyim, yani yok etmeyi göze almayarak hafif uslubumuzu doğru şekilde manipüle etmek, doğru şekilde uyarlamak, belki biraz da seviyesine yükseltmek, daha sonraki doğacak kötü şeyler için kendimizi koruma altına almak, onu da korumak altına almayı getiriyor. Siz şimdi güçlü duruyorsunuz ki İslam'da Müslüman heybetli olur diye bir sünnetimiz de var. Şimdi bazen heybetli duruş sergilemeniz bu karşı tarafın da size acaba ben bunu zarar verebilir miyim ki bunu Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Nitekim biz bunu ibadetlerimizin birçoğuna yansıtmış durumdayız.
Evet.
Namazda, hacda, tavafta heybetli duruş sergilemek o karşı tarafın size olacağı. Acaba ben bunu şimdi alt edebilir miyim? Hani bazen gereksiz mütevazilik diyelim. Haddi aşarcasına mütevazilik, düşkünlük karşı tarafı da kendinizi de zor duruma sokabiliyor.
Ne oluyor tabii? Annesi pes etmek zorunda kalıyor.
Elhamdülillah, evet.
Bakıyor ki bunun çaresi artık yok. Onun için de ölemez. Yani kendine göre ölemeyeceğini düşünüyor. Ve gerçeği kabullenmek zorunda kalıyor. Tekrar yemeği içmeye başlıyor. Normal hayatına dönüyor.
Evet.
Aslında biliyorsun yani Hazreti Sa'd radıyallahu anh annesine çok düşkün. Ona bir zarar gelmesini asla kabul edemez. Ama Rabbine isyan söz konusuysa burada annesinin isteğine uyamazdı. Ve Allahu Teala çok ilginçtir bu olay üzerine şu ayeti kerimeye gönderiyor ki.
Evet.
Demek ki bu olay çağlara örnek tutan bir olay. Annesiyle babasıyla efendim problem yaşayanlara Allahu Teala şöyle sesleniyor. Lokman suresi 15. ayet. Annen ve baban seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara itaat etme. Allah-u Teala böyle emrediyor. Birçok ayet-i kerimede Allah ve Resulü'nden sonra anne babaya itaat var.
Evet.
Sürekli o vurgulanıyor. Üf bile deme. Ama bak burada da şimdi Allah-u Teala diyor ki itaat etme diyor. Onlara itaat etme. Nerede itaat etme? Nerede itaat etme? Eğer onlar seni Allah'a ortak koşmaya zorlarlarsa, şirke zorlarlarsa veya şirk unsuru hareketlere zorlarlarsa, harama zorlarlarsa.
Evet.
Değil mi? Dünya işlerinde ise onlarla iyi geçin. Onlara itaat etmiyorsun ama o noktada itaat etmiyorsun. Bak bu noktada itaat etmiyorum size. Fakat diğer ilişkilerinde, bak çok önemli burası. Allah-u Teala ilişkiyi tamamen kes, itaat etme. Artık onlarla görüşme, küs demiyor Allah-u Teala.
Evet.
Onlar yine anne senin baban. Onların hakkı var senin üzerinde. Dünya işlerinde ise onlarla iyi geçin buyuruyor Allah-u Teala. Bana ve bana yönelenlerin yolunu takip et. Dünya işlerinde onunla uğraşıyorsunuz. Fakat ahiret işlerinde ise Allah'a yönelen takva ehlinin yoluna düşüyorsunuz. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız amelleri size haber vereceğim. Çok güzel bir denge kurmamızı istiyor Allah-u Teala burada.
Evet.
Anne babayla ilişkilerimizde, büyüklerle ilişkilerimizde, hatta buradan açacak olursak, yani bizim önümüzde saygı duyduğumuz etrafımızdaki bütün büyükleri de buna katacak olursak, şunu söyleyebiliriz ki onlardan herhangi birisi, başta anne babamız olmak üzere, bizi Allah'a isyana teşvik edecek bir durumda, pozisyonda oldukları zaman onlara biz o anlamda hala saygılı duramayız. Örnek vereyim. Mesela diyelim ki öğrenciler.
Evet.
Öğrenciler. Öğretmen. Öğretmen haram olan bir şeyi yapmaya kalkıyor. Öğrenciler, öğretmenimizdir. Ayıp olur. Ona şimdi uyarmamız doğru düşmez. Demesi doğru mu? Değil.
Değil, evet.
Yani eğitimi öğretme aktaralım. Veya işte usta çırak ilişkisine aktarabiliriz. Evet. Müdür, personel aktarabiliriz bunu. Bu böyle gider. Ailedeki birileri de gider. Yani Allah'a isyan olan, haram olan şeylerde itaat edilmemeli. Geçen bana sordular. Bir grup kız öğrenci bir sofrada oturuyorlar.
Evet.
Oraya erkek bir hocaları geliyor. Onların yanında oturmak istiyor. Ve oturuyor. Bir şey diyemiyorlar.
Evet.
Onlarla beraber oluyor. Beraber o sofrada yemek yiyor falan. Yani bu İslam'a göre Efendimiz sen böyle bir şey yaptı mı? Caiz değil. Hocam bir şey diyemedik. Dedim ki ben hiçbir şey diyemediyseniz oradan kalkacaktınız. O meclisi terk edecektiniz. Çünkü orada Allah'a isyan var. Allah'a isyan olan yerde sizin durmanız caiz değil ki. Veya da hocam acaba bu doğru mudur diye sorabilirdiniz. Bakın kusura bakmayın falan. Yani usulünce, edebince, adabınca karşı tarafa bunu anlatmak, duyurmak gerekiyor. Ha ne diyor Allah-u Teala? Bak dünya işlerinde onlarla iyi geçin diyor. Yani insanlarla o zaman anlıyoruz ki ilişkilerimizde, dünya işlerinde kötü olmamıza gerek yok. Yani diyelim ki bir örnek söylüyorum ki kafir komşumuz var. Tamam mı?
Hı hı.
Herhangi bir dinden bir komşumuz var.
Evet.
Biz bununla, ya bu bizim düşmanımız gibi her zaman savaşta gibi durmamız doğru mu?
Evet.
Komşuluk ilişkilerinde komşuluk haklarını yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Hatta onlara İslam'ın güzelliğini, zerafetini, inceliğini, nezaketini göstermek durumundayız. Ki onları İslam'a kazanalım. Ama ne zaman ki onlar İslam'a karşı bir tavır alırlar, efendim olaylar gerilir veya bizi Allah'a ve Resulüne ters düşen şeylere teşvik etmeye veya hakarete kalkış, o zaman tabii tepkimizi koyacağız.
Yani hocam şöyle bir şey demek gerekirse, sürekli bir keskinlik değil de yerinde bir keskinlikle, yani dik duruş sergileyerek, ki bu örnekten yola çıkarak anne baba ama bütün çevreye bunu uyarlamamız mümkün diye
biz oradan başladık tabii ki, bunu genelde düşündük. Örnek söylüyorum, şimdi turistler geliyor.
Evet.
Bu diyor bizim dinden değil, gavur. Bunu kandıralım.
Allah
Müslüman böyle bir hakkı yok. Değil mi? Böyle bir hakkı yok. O da Allah'ın kulu sonuçta. Ve benim onunla bir hukukum olduğunda yarın mahkeme-i kübrada ben bunun hesabını vereceğim. Doğru olmak zorundayım. Dürüst davranmak zorundayım. Ve ona İslam'ın emrettiği şekilde, Allah'ın emrettiği şekilde ilişkilerimi ona yapmam gerekiyor. Fakat ne zaman ki beni Allah'a ve Resulüne, dinime ters düşecek işlere teşvik ediyorsa veya efendim böyle bir şey olduğu zaman, tabii ki o zaman da ne gerekiyorsa tepkimin en uygun şekliyle ortaya koymam gerekiyor. Bu annem babam dahi olsa böyle olması gerekiyor.
Hocam şimdi bu örnekten yola çıkarak şöyle bazı şeyleri konuşmak gerekebilir. Evet. Günümüzde bazı durumlarda bazı kişiler alternatif yöntemlerle kişileri irşad etme ya da kişilerle münasebet kurma açısından, mesela demin verdiğiniz hocanın kız öğrencilerin yanına oturması durumundaki gibi, alternatif aslında doğru olmayan ortamlara girme, doğru olmayan ya da ters düşen hareketleri yapma gibi bazı hoşgörü gibi gözükün, işte onlara biz de ulaşalım gibi gözüken ama daha sonra maalesef çok tehlikeli bir ince nüans oluyor orada. Başka kişilerin de bu örnekten yola çıkarak kendi nefislerine bunu uyarlayarak başka işlere kapı aralaması gibi durumları söz konusu olabiliyor mu? Hani Allah muhafaza, işte şöyle tabirler olabiliyor. Büyüklerden de bu işi yapmışlar var diye söyleniyor. Sorduğunuz zaman o büyüklerin hangi işaret ve hangi örnekle, ki bir defalığa mahsus yaptığı işi örneklendirerek, dallandırarak, köklendirerek bir bakıyorsunuz, artık yapılması müsait olmayan bir işi yapılabilir gibi, yapılmasında da bir sakınca yok gibi bir ortama çekiliyor. Konu hemen kayıyor. Çünkü orada ötekinde bir Allah rızası söz konusu, bir olay var. Burada da nefsin onu kullanma durumu gibi bir durum oluşabiliyor.
Bu şu oluyor yani, yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz.
Evet, Allah
muhafaza. İnandığımız gibi yaşamak yerine yaşadıklarımızın üzerinden bir din algısı oluşturmaya başlıyoruz. Allah korusun, tehlike orada başlıyor. Evet.
Hocam isterseniz süremizin sonuna geldik. Evet. İnşallah bir dahaki programda konularımıza devam edelim.
İnşallah.
Allah izin verirse duayla bitirelim inşallah.
İnşallah. Evet, şöyle dua edelim inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'den rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiş.
Evet.
Allahümme ec'al serireti hayran min alaniyeti ve ec'al alaniyeti saliha. Allahümme inni es'eluke min salihi ma tu'tinnase minel mal vel ehl vel veled gayri dal velel mudil. Allah'ım iç halimi dış halimden daha hayırlı eyle.
Amin.
Ve zahirimi, yani dışımı salaha erdir. Allah'ım dalalete düşmeden ve başkalarını dalalete sevk etmeden mal, aile ve çocuk hususunda insanlara verdiklerinin salih olanını bana da lütfeyle.
Amin.
Amin.
Sevgili evet. Erkam Radyo dinleyenleri, bir Genç Sahabiler programının daha sonuna geldik. Bir dahaki programımıza kadar Allah'a emanet olunuz.
Fi emanillah diyelim inşallah.